Hukuk Köşesi.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Hukuk Köşesi programımıza her hafta bir stüdyomuzda uzman konuklarımıza, siz dinleyicilerimizin karşısına günlük yaşamında en sık karşılaştığı sorunlarla ilgili bilgiler vereceğiz. Programımıza başlarken program yapımcısı ben Durdu Bendi ve teknik masada Songül Yeter yapacak. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Bu hafta çocuk hakları ve çocuk hukuku ile ilgili siz dinleyicilerimizi bilgilendirmeye çalışacağız. Sorularınız olursa msrhukuk@gmail.com e-posta adresimize iletirseniz bir sonraki program sonunda cevap vermeye çalışacağız. Bizleri bu konuda bilgilendirmesi için stüdyomuza avukat Çağla Özgür'ü konuk olarak ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Çağla Hanım.
Hoş bulduk.
Çağla Hanım'ı kendi ifadesiyle tanımak istiyoruz. Kimdir avukat Çağla Özgür?
Merhabalar, ben avukat Çağla Özgür. Yaklaşık 4 yıldır çocuk ve kadın hukuku alanlarında çalışıyorum. Çocuk hukuku alanında çalışan avukatlar ağı üyesiyim. Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri çocuğa yönelik şiddettir. Şiddete son vermenin en etkili çözümü ise toplumda hak arama bilincinin yaygınlaştırılmasıdır. Dolayısıyla bana bu fırsatı sağladığınız için teşekkür ederim. Kendi adıma bu mesleği tercih etme sebebim haksızlığa uğrayan kişilere, özellikle dezavantajlı gruplara yardım etmek olduğu için farkındalık yaratmayı amaçlayan tüm çalışmaları önemsiyorum.
Programımıza çocuk hakları ile ilgili ve çocuk hukuku ile ilgili, çocuğa yönelik şiddetle ilgili bir konu ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Yakın zaman içerisinde çocuklarla ilgili güzel bir bayramımız olacak. Bu bayramı kutlarken de sizi tekrar ağırlamaktan mutluluk duyacağımı ifade etmek istiyorum. Hemen programa başlarken çocuk hakları ve çocuk hukuku konusunda dinleyicilerimizi bilgilendirmek için avukat Çağla Özgür'e ilk soruyu yöneltmek istiyorum. Çocuk hakları nedir?
Çocuk hakları insan haklarıdır. Yani insanın doğumundan itibaren birey olma hakkını tanıyan, ek olarak da 18 yaşına kadar yaşama, gelişme, korunma ve katılma haklarına özel önem ve öncelik veren, her çocuğun onurlu, saygın, özgür, eşit ve adil şartlarda bir yaşam sürmesini sağlamak, bunu korumak ve güvence altına almak için insan hakları içinde yer alan çok önemli ve ayrılmaz bir alandır.
Biz hemen sizle birlikte olurken ve ifadenizde de şiddet konusuyla ilgili olarak da çalışmalarınız içerisinde olduğunu ifade ettiniz. Çocuk hakları deyince çocuğa şiddet uygulanmasıyla ilgili neyi kastediyoruz?
Kısacası eşitsizliğin ve ayrımcılığın olduğu her yerde çocuğa karşı şiddet olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tıpkı kadına karşı şiddetin kadına karşı ayrımcılık olarak tanımlandığı gibi çocuğa karşı şiddetin de çocuğun gelişmekte olması, görece olarak güçsüz olması, yaşı ve toplumdaki konumu nedenleriyle uygulandığı gerçeğini ve çocuğa karşı ayrımcılık olduğunu bilmek önem taşımaktadır.
Çocuklara şiddet uygulanıyor. Bunların türleri var mı efendim?
Çocuğa yönelik şiddetin sınırlarını keskin çizgilerle belirlemek mümkün olmamakla birlikte, literatürde çocuğa yönelik şiddet bazı açılardan sınıflandırılıyor. Çocuğa yönelik şiddet literatürde çoğunlukla fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet olarak sınıflandırılır. Ancak bu sınıflardan herhangi birine girmemesine rağmen çocuğa yönelik şiddet olarak kabul edilen bazı durumlar da vardır.
Bunlar neler efendim?
Örneğin bir çocuğa sağlık hizmetleri kapsamında gereksiz tedavilerde bulunmak, gereksiz ilaç vermek de şiddetin bir türü. Buna tıbbi çocuk istismarı diyebiliriz. Ebeveynlerin ihmalkar davranmalarını da şiddet türü olarak tanımlıyoruz.
Çok değişik, farklı konularda şiddet türü ifade ettiniz. Çocuklar şiddetten etkileniyor değil mi efendim?
Elbette. Şiddet gören çocuğun ölüm, sakatlanma riski vardır. Bunun yanı sıra ruhsal, gelişimsel anlamda çocuğun şiddetten etkilenmeme olasılığı zaten yoktur. Her şiddet yaşantısı çocukta değişen derecelerde ruhsal izler bırakıyor. Şiddetin çocuklar üzerindeki etkileri yıllar sonra bile çocuğun yaşam kalitesini bozabiliyor.
Bu da toplumdaki birçok olayın daha fazla etkilenmesini, toplumun bu konuda rahatsızlık duymasına sebebiyet veriyor değil mi efendim?
Evet. Beyin gelişimindeki değişiklikler, yaralanmalar gibi fiziksel sağlık sorunları meydana gelebilir. Öğrenmeyle ilgili sorunlar, zeka gelişiminin engellenmesi, bazen ağır ruhsal bozukluklar oluyor. Travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, kaygı bozuklukları gibi. Başka kişilerle ilişkilerde güçlükler yaşandığını görüyoruz. alkol, uyuşturucu kullanma gibi riskli davranışlar sergilemeye daha çok eğilimli olabiliyorlar. Kişilik gelişimlerinde sorunlar, sapmalar meydana gelebiliyor. Öldürme isteğini içeren ruh sağlığı sorunları yaşayabiliyorlar.
Çok farklı konularda ifade ettiniz ve çocuğun şiddetle ilgili olarak nasıl etkilendiğini dile getirdiniz. Bunlar içerisinde beyin gelişimindeki değişiklikler, yaralanmalar, fiziki sağlık sorunları ile ilgili olarak dile getirdiniz. Ağır ruhsal bozuklukları da ifade ettiniz ki bunun içerisinde başka kişilerle ilişkilerde güçlük yaşadığını da dile getirdiniz. Bu anlamda çocuk hukuku ve çocuk hakları bizim için ne önemi taşıyor? Nasıl bir ifadeyle bunu cevaplandırabilirsiniz?
Şöyle, çocuk hukuku eğitimde ve hukukta çocuğa bakışın değişmeye başladığı geçen yüzyıldan beri gelişme gösteren bir eğitim ve hukuk alanı. Gerçekten günümüzde artık çocuğa karşı bakış geleneksel tutumlara göre değişme yolundadır. Yakın zamana kadar örneğin çocuklar küçük, eksik, tamamlanmamış bir yetişkin olarak görülürdü ve çocukluk çağına bir an önce geçmesi gerekli bir dönem gözüyle bakılırdı. Oysa bugün çocuk kendine özgü gereksinimleri olan, kendi mantığı, ölçüleri, kendi bütünlüğü olan kusursuz bir varlık olarak görülüyor. Bununla birlikte çocukluk çağında onun gelişiminde önemli bir işlevi bulunduğu anlaşılıyor artık. Eğitim bilimindeki gelişmeler ve düşüncelerin ortaya koyduğu bu veriler hukuk alanına da yansıdığı için çocuğun kendine özgü hakları bulunduğu kabul ediliyor. Bunlar sistemli olarak çeşitli ulusal, uluslararası metinlerde yer alıyor. Ne var ki toplumda çocuğun kendine özgü hakları ve gereksinimleri konusunda yeterli bir bilinçlenme bulunmadığı için bunların uygulamaya geçirilmesi gerçekleşemiyor. Dolayısıyla bu hakların incelenmesi ve tartışılması önem taşıyor. Yetişkinler çocuğun kendi özelliklerinden doğan gereksinimlerine, haklarına saygı göstermeliler. Bunun için çocuğu tanımalı, onun mutlu olacağı, çocukluğun doyasıya yaşayabileceği bir dünya oluşturmak için samimi olarak çaba harcamalıdırlar. Yetişkinlerin de böyle bir tutum kazanabilmeleri için çocuk haklarını öğrenmeleri, bunları uygulamaya koymaları gerekir. Bu anlamda çocuk hukuku ve çocuk hakları önemlidir diye düşünüyorum.
Bu konuda çok uzun zaman önce Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmişti. Bu anlamda da birçok ülkeden daha ileride olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tabii ki çocuk mevzuatı konusunda sizden dinlemek istiyoruz. Nelere dayanmıştır ki çocuk mevzuatı hukuku açısından biz nelerle bağlantılı onları uygulamaya çalışıyoruz?
Öncelikle çocuk mevzuatından bahsedecek olursak, yerel mevzuatımızda anayasanın bazı maddelerinde çocuk haklarını özel olarak koruyan hükümlerimiz vardır.
Bunlar hangi maddeler efendim anayasa dediniz?
Anayasanın 41, 42, 50, 56, 58, 61 ve 62. maddelerinde çocukların haklarını koruyan özel hükümler bulunmaktadır. Bu maddelerin dışında anayasanın kişi haklarını ve ödevleri bölümünde yer alan haklardan çocuklar da ayrıca yararlanırlar. Medeni hukuk, diğer kanunlarda da çocuklarla ilgili düzenlenen maddeler var. Bunun yanı sıra en önemlisi mevcut bir çocuk koruma kanunumuz var.
Bu kanunda neleri ifade ediyor, neleri anlatıyor?
Bu kanun koruma ihtiyacı içinde olan ve suça sürüklenen çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin olarak düzenlenmiştir. Bunun dışında anayasamızın 90. maddesine göre usulüne göre yürürlüğe konmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir. Dolayısıyla imzaladığımız uluslararası sözleşmelerimiz de var.
Bunlar neler efendim?
Çocuk Hakları Sözleşmesi var. Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş, Türkiye ise 1990 yılında sözleşmeyi imzalamıştır. Bu sözleşmede çocukların hakları sıralanmış, güvence altına alınmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukları korumak için hazırlanan en kapsamlı, en çok imzalanan sözleşmedir. 193 ülke tarafından imzalanmıştır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 20 Kasım 1989 yılında imzaladığı için o tarihten bugüne de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.
Çocuk Hakları Sözleşmesi dediniz. Bu anlamda biraz bahsedebilir misiniz?
Tabii. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin öncelikle 4 temel ilkesi vardır. Bunlar ayrım gözetmeme, çocuğun üstün yararı, yaşama ve gelişme hakkı ve katılım hakkıdır. Temel ilkelerimiz bunlardır. Bunun dışında da yine insan haklarıyla bağlantılı bütün haklar çocuklara tanınmıştır.
Bu ilkeleri ayrım gözetmeme, çocuğun yüksek yararı, yaşama ve gelişme hakkı, katılım hakkı ile ilgili olarak sizden detaylı bilgi alacağız ama biz öncelikli olarak çok hızlı bir şekilde biz sizden çocuk cinsel istismarı hukuki boyutu konusunda bilgi almak istiyoruz.
Elbette. Çocuk istismarı ülkemizde ve dünyanın her yerinde yaygın ve önemli bir sorundur. Türk Ceza Kanunumuz bu konuyu 103. maddesinde düzenlemiştir. 103. maddesi şöyledir. 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış olarak tanımlar. Kanunun ikinci fıkrasına göre diğer çocuklara karşı yani 15 yaşını tamamlamamış olan çocuklar sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen bir başka nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar cinsel istismar suçunu oluşturur.
Bu sanal alemde de gerçekleşen birçok konuyu da detaylandıracağız. İleriki programlarımızda sizi tekrar ağırlayacağımızı ifade etmek isterim. Peki cinsel istismar fiili sanıkları yabancı kişiler mi? Yoksa kendi aileler mi? Bu istismar örtbas ediliyor mu? Bu anlamda neler söyleyebilirsiniz efendim?
Öncelikle cinsel istismar fiili bilinenin aksine yabancı kişiler tarafından değil, sıklıkla yakınlar tarafından gerçekleşir. Failler çoğunlukla erkek olsa da kadınlar da bu suçun faili olabilir. Maalesef bu fiilin gün geçtikçe ne kadar yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla her an tehlikeye açık olan çocuklarımızı korumamız, bu durumu fark ettiğimizde yetkili mercilere bildirmemiz gerekmektedir.
Burada susmak çocuğun yararına mı, zararına mı diye bir kavram ortaya çıkıyor değil mi?
Elbette cinsel istismar vakalarıyla ilgili zaten karşılaştığımız en büyük sorun çocuğun yaşadığı istismarın çeşitli nedenlerle örtbas edilmeye çalışılmasıdır. Her ne sebeple olursa olsun bu sebepler yargısal süreçten beklenen sonucun alınamayacağı inancı ya da duyulunca çocuğun zarar göreceği endişesi de olsa bu duruma sessiz kalmak, görmezden gelmek kabul edilemez. Bu fiile sessiz kalmak kendi çocuğumuzun ya da başkalarının çocuklarının aynı fiile maruz kalacağı anlamına gelir. Bu yüzden bu suç hiçbir sebeple örtbas edilmemeli, failler yargılanmalıdır.
Cinsel istismar suçunu ilgiler ya da yakınları fark etti. Ne yapmalıyız efendim?
Hukuken işlenmekte olan ya da işlenmiş olan bir suçun varlığı halinde bu durumun yetkili makamlara bildirilmesi gerekir. 155 alo polis hattı, 156 alo jandarma hattı ya da en yakın polis merkezine, Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunulması gerekir. Cinsel istismar şüphesi varsa ayrıca Aile Bakanlığı çağrı merkezi olan Alo 183'ün aranmasında fayda var. Çünkü Alo 183 aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler hakkında bilgilendirme, yönlendirme sağlayan bir hat. İhmal, istismar, şiddet vakalarıyla ilgili de ihbarlar alınıyor bu hatta.
Peki cinsel istismarı bildirilmezse ne oluyor?
Bu çok önemli. Türk Ceza Kanunu'na göre işlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmemek suçtur. Bu suçun cezası 1 yıla kadar hapis cezasıdır.
Burada çocuk istismarını bildirmemek ağırlaştırıcı bir neden olabiliyor mu efendim, yoksa farklı bir uygulama var mı?
Şöyle söyleyeyim. Çocuk istismarını diğer suçlar gibi bildirmezsek suç işleriz. Kim olursak olalım, eğer bir çocuğun fiziksel, cinsel ya da duygusal istismara uğradığını, çocuğa karşı bir suç işlendiğini öğrendiysek, çocuğu korumak için derhal başvurmalıyız. Fark şurada, kanuna göre kamu görevlisi ya da sağlık mensubu kişilere bildirmediği durumda o zaman ceza ağırlaşıyor. 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına mahkum oluyorlar.
Cinsel istismar vakalarında en çok neye dikkat etmeliyiz?
Cinsel istismarın gerçekleşmesi halinde en önemlisi ilk 24 saattir. Bu süre geçtikten sonra zaman geçtikçe çocuk idrarını yaptığında, banyo gibi ihtiyaçlarını giderdiğinde genital bulgular kaybolacağı için vakit kaybedilmemelidir. O nedenle öğrendikten itibaren zaman kaybetmeden tercihen savcılığa suç duyurusu yapmak üzerine başvuru yapılmalıdır.
Cinsel istismarı fark edildi. Failin yakalanması için mutlaka bedeni muayene şart mı?
Elbette cinsel istismarın fark edilmesi, ortaya çıkması için beden muayenesi çok önemli. Lakin çocuğun rızası dışında yapılacak muayene daha travmatik sonuçlar yaratır. Çocuğun fiziksel direnç göstermesi gibi durumlarda sağlıksız bir muayene olacağı gibi psikolojik etkileri de söz konusu olacaktır. Bu nedenle çocuğa güvende olduğu, muayenenin gerekli olduğu mutlaka anlatılmalı ve ikna edilmelidir.
Bu anlamda muayene gerekiyor. Muayene ederken çocukların belirli bir yasal prosedürlerle ilgili olarak ifadeler de alınması gerekiyor. bu cinsel istismar mağduru çocukların ifadeleri nerede alınıyor efendim?
2010 yılında başlayan yeni bir uygulamaya göre çocuk izlem merkezlerinde alınıyor. Bütün illerde gerçekleşmese de, faaliyete geçmemiş olsa da zamanla yaygınlaşacaktır. Çocuk izlem merkezleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane bünyesinde bulunan kurumlardır. Tam anlamıyla hastane ortamı ya da karakol ortamından farklıdır. Burada çocuğun hem ifadesi alınır hem adli muayenesi gerçekleşir. Bir kez çocuk ifade verir ve bu ifade kayıt altına alınır. Bu çok önemli çünkü daha sonra sürece dahil edilmemeye çalışılır çocuk. Şimdi çocuğun ifadesi alındığı camlı bir oda vardır. Çocuk kendini rahat hissedebileceği bir odada sosyal çalışmacı eşliğinde ifadesi alınırken camın arkasında avukat, savcı ve diğer ilgililer bulunur. Gerekli görülen soruları savcı kulaklık aracılığıyla sosyal çalışmacıya iletir. Çocuğun ifadesi bu şekilde alınır.
Burada çok farklı bir şekilde alınmıyor. Çocuğu rahatsız etmeyecek ortamda ve tek kişinin çocuk izleme merkezinde alındığını ifade ettiniz. Bu anlamda alınan ifadelerin hukuki süreci nasıl işliyor efendim?
Çocuğun psikolojik olarak korunması sorumluluğu soruşturma aşamasında polis ve savcılıktadır. Bu aşamada çocuğun ruh sağlığının bozulması veya etkilenmesi halinde Çocuk Koruma Kanunumuzun 5. maddesi gereğince çocuk mahkemesinden sağlık tedbiri kararı aldırılır. Az önce de bahsettiğimiz gibi çocuk izlem merkezlerinden bahsederken söylediğimiz gibi soruşturma aşamasında en önemlisi çocuğun beyanının sesli ve görüntülü alınması. Çünkü çocuğun yaşadığı travmayı tekrar tekrar anlatıp daha çok örselenmemesi adına çok önemlidir. Çocuğun ifadesi alınır, dosya savcıya gider, savcı delilleri topladıktan sonra da dava açılıyor ve yargı süreci başlıyor.
Çocuk izleme merkezinde alınan bir kez alınıyor. Tabii ki bu alınan yerlerden sadece sosyal çalışmacı eşliğinde bulunuyor değil mi? Bu anlamda hukuki süreç de ifade ettiniz. Dosya savcıya geliyor, savcı delilleri topluyor, sonra da dava açılıyor ve yargılama süreci başlıyor. Yargılama sürecinde hangi basamaklardan geçiyor efendim?
Yargı süreci de başladığında en önemlisi yargılamanın kapalı yani gizlilikle yapılmasıdır. Buna ilişkin zaten Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 187'de düzenlenmiştir. Soruşturma aşamasında çocuğun ifadesi sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alındığından mahkeme aşamasına dahil edilmemesi gerekir çocuğun. Fakat mahkemeye gelmesi gerektiği durumlarda da çocuğun ifadesinin alınması için adli görüşme odaları kurulmuştur. Buralarda alınması daha uygundur yine çocuğun örselenmemesi açısından. O da mümkün değilse eğer adli görüşme odaları yoksa yine CMK madde 200 gereğince sanığın dışarı çıkartılması talep edilmelidir. Yani burada önemli olan sanık ile mağdur karşı karşıya getirilmemelidir. Adli görüşme odaları da yeni bir uygulama. Pilot illerde faaliyete başladı. Adliyelerin içinde mahkeme salonundan farklı mağdurun yine rahatça ifade verebileceği bir ortam. Mahkeme salonuna bağlantı kurularak mağdurun ifadesi adli görüşmeci eşliğinde alınıyor. Bu anlamda çimlere benziyor çocuk izlem merkezlerine. Yargı süreci de bu şekilde ilerliyor.
Çocuk hakları savunucusu olduğunuzu da ifade etmiştiniz. Bu anlamda aktif olarak çalışıyorsunuz değil mi?
Evet, çocuk hakları savunucuları her ilde aktif olarak çalışıyorlar. Cinsel istismar ya da herhangi bir hak ihlali söz konusu olduğunda kişiler bulundukları illerdeki barolara başvurup adli yardımdan, CMK servislerinden ve başta bahsettiğim çocuk hakları alanında çalışan avukatlar ağından destek alabilirler.
Son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları da almak isterim. Bu konu çok uzun ve detaylı incelenmesi gerekiyor. Biz çocuk hukuku ve çocuk hakları ile ilgili ihmal ve istismar konusunun bir bölümüne değinmek istedik. Ancak programımızı bitirmeden önce sizden hem bir özet hem de nerelere başvurabileceğimizi ifade etmenizi sizden bekliyoruz efendim.
Az önce de bahsettiğimiz gibi çocuğa karşı herhangi bir şiddet, ihmal, istismar vakası fark ettiğimizde mutlaka 155 polis hattı, 156 alo jandarma hattı, mümkünse en yakın polis merkezine ya da Cumhuriyet Savcılığına mutlaka bildirimde bulunmalıyız. Bunun yanında alo 183'ün aranması önemli. Çünkü alo 183 hattı ihmal, istismar ve şiddet vakaları ile ilgili ihbarları alıp yargı sürecine dahil oluyorlar. Bunun dışında söylemek istediğim çocuk hukuku çok geniş bir alan. Çocuk hak ihlalleri ne yazık ki çok fazla. Her biriyle ilgili söylenecek ve yapılacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Meslek elemanların ve bütün vatandaşların üstüne düşeni yapması halinde çocuklar için başka bir dünyanın mümkün olacağını söylemek istiyorum son olarak.
Bizim göz bebeğimiz olan çocuklarımızı bu konularda ve ailelerini bilgilendirme anlamında detaylı şekilde bilgilendirecek Sayın Avukat Çağla Özgür radyomuza kadar gelip bu konuda dinleyicilerimizi aydınlattı. Bu anlamda size teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, Hukuk Köşesi bu haftaki konu Avukat Çağla Özgür idi. Bu hafta sizlere çocuk hakları ve çocuk hukuku alanının ihmal ve istismar bölümü ile ilgili konusunda kendisiyle söyleşi yaptık. Sorularınız olursa mshukuk@gmail.com e-posta adresine bildirirseniz bir sonraki programda sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Sevgili dinleyenlerimiz, yapımcınız ben Durdu Benli. Teknik Masa'da Songül Yeter Bacak. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.
Hukuk Köşesi.